nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Mustafa Karaman.
Ala Resulina salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bazı dersler ekmek gibi. Bazı dersler var. Meyve gibidir, tatlı gibidir. Su gibi olanlar var. Üstadımız da buyuruyor ya. Diyor ki marifetullah'ın burhanları 3 çeşittir. Hava gibi burhanlar var, su gibi burhanlar var. Nur gibi burhanlar var diyor. Risale-i Nur'un konuları da her birinin kendi makamında önemi ve rüçhaniyeti, ehemmiyet olmakla beraber okumada, istifade etmede sık sık okuyacağımız, ara sıra müracaat edip ihtiyaç gidereceğimiz konular var. Mesela İhlas Risalesini Muazzez Üstadımız 15 günde bir okuyun diyor. Meyvenin 4. meselesini sık sık mütalaa edin diyor. Zamanı geldiğinde madem Cenab-ı Hak bizi bu zata talebe eylemiş, bu eserden istifadeyi nasip eylemiş, bu adeta bizim manevi mürşidimiz, rehberimiz anlamında konulara, mevzulara müracaat ederek doğru düşünmenin, doğru muhakeme etmenin, doğru meseleleri tartmanın, hadisatın lisanından doğru manalar çıkartmanın da Muazzez Üstadımız yolunu, metodunu öğretiyor. Bugünkü dersimiz Üstad Hazretlerinin nur talebelerine vermiş olduğu en son ders. Müsbet hareket. İnşallah onu okuyacağız. Dünya bazı sıkıntılar içerisinde, İslam alemi hakeza, Türkiye'mizde güzel gelişmeler var, hayırlı inkişaflar var. Ama bazen de huzurumuzu kaçıran meseleler olabiliyor. Üstad Hazretleri bir bakış açısı, doğru ve müsbet hareket nedir? O hususla ilgili en son bir nevi vasiyeti anlamına inşallah burayı okuyacağız. Umum nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Vasiyet yazmak dinimizde şarttır. Yani şarttır vasiyet yazması. Bir vasiyeti bir insan yazmazsa ondan sonrakiler yazmadığı vasiyetten dolayı aralarına bir problem girerse indallah mesul olurlar. Vasiyet çok önemlidir. Üstadımız da son nefesinde ahirete giderken bakın nur talebelerine neyi vasiyet ediyor. Vasiyet çok önemli olmakla beraber konusu da çok mühim. Yani üstadımız son nefesinde, son anda, son demlerinde bize neyin mesajını veriyor? Kısaca müsbet hareket anlatıyor. Niye müsbet hareketle ömrünü hitama erdirmiş? Çünkü Müslümanlara, İslam alemine, ehli tevhide müsbet hareket etmemekten dolayı ciddi mahsurlar gelecek. Zararlar gelecek. Zararlar verilecek yani. Metot farklılığı, metottaki sıkıntılar veya ameldeki zafiyetler veya zamanın, ilcaatı zamanın durumuna, vaziyetine bakmadan yanlış hareketler, ne kadar insanın fikri, kanaati, inancı mükemmel olursa olsun, yani metottaki arızalar ve sıkıntılar maalesef bizi probleme sokuyor. Ben her zaman bazı şeyler söylüyorum. O hakikaten mühim tespitlerdir onlar. Mesela namaz çok önemlidir. Namaz dinin direğidir. Kur'an-ı Kerim'de namazla alakalı çok ayeti kerimeler var. Bir Müslüman namazdan hesabını verdi mi diyorlar. Diğer yani mesuliyetlerle alakalı konularda hesabı daha hafif olur. Namaz bu kadar önemli ve bütün ibadetlerin de özü ve özeti fihristesi olmasına karşılık Kur'an-ı Kerim'de namazla alakalı hükümlere baktığımızda teferruat göremiyoruz. ana hatlarıyla namaz tayin ve tarif edilmiş. Öyle ki hiç kimse Kur'an-ı Kerim'e bakarak sağlıklı namazını kılamaz. Hadislerden imdat alıp hadislerden takviye gelmesi lazım. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile namazla alakalı ayetler gelmekle beraber namazın nasıl kılınacağını Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, iki rekat namaz nasıl kılınır göstermiş ve namaz böyle kılınır anlamış. Oradan ümmetine ve bizlere bu mesele intikal etmiş. Bu kadar önemli namaz, bu kadar önemli bir ubudiyet, Cenab-ı Hakk'ın üzerinde durduğu ısrarla namaz kılmayanı cehennem atıp yakacağını ifade ettiği, dinin direği hükmünde olan bir mesele, bir ibadet. Ama Kur'an'daki yeri genel manada var. Teferruat yok. Hatta namazların vakitlerinde bile bazı profesörler, bazı hocalar 5 vakit midir, 3 vakit midir diye çıkıp ekranlarda ihtilafa da düşüyorlar. Mezhepler arasında burada farklılıklar da var. Bak 4 diyen yok, 7 diyen de yok. 3 vakit mi, 5 mi? Bir yorum farkı var ki, değil mi? O insanlar bu meselede ciddi manada ittifak edemiyorlar. Mezhepler arasında farklılıklar olabiliyor. Ehl-i sünnetin dışındakileri kastediyorum. Şimdi namazın vakitleri halbuki farz. Farz olan bir meselede bile yorum farkı varsa, demek ki Kur'an-ı Kerim'de namaz teferruatlı nazara verilmemiş, ana hatlarıyla esası emredilmiş, hadis-i şerifler, sünnet ve Peygamber Efendimiz'in ahvali, akvali ve efali bunu ikmal ediyor aleyhissalatü vesselam. Fakat gelelim mala, servete. Malın ne değeri var, malın ne kıymeti var? Değil mi? Namazın yanında hiçbir kıymet ifade etmeyecek kadar basit, zavallı bir servettir yani. Yaratılan bir şeydir. Hatta dünya malında fazilet olmadığı ondan belli ki diyor bir büyük, Allah onu kafirlere de veriyor. Eğer dünyanın Allah indinde ve değerinde sineğin kanadı kadar bir kıymeti olsaydı, kafirler ondan bir yudum su bile içmezlerdi diyor. Peki bu kadar kıymetsiz, ehemmiyetsiz olarak düşündüğümüz mal, servet ve onunla alakalı mevzular hakkında Kur'an-ı Kerim'de azami teferruat var. İnce ince anlatmalar var. En hassas noktalara kadar izahlar var. Burada zahiren bir çelişki var değil mi? Mal mı önemli, ibadet mi önemli? Hele namaz olursa. Namaz ne kadar önemli ama onun hakkında teferruat yok. Mal hakkında teferruat var. Ha, burada bir mesaj var işte. Burada bir sır var. Nedir o? Cenab-ı Hak ilm ezelisiyle biliyor ki yarattı ya bizi, bizi yaratmış, halk etmiş bizi. Benim bu yarattığım kullarım mala karşı hassas olacaklar. Mala karşı hırslı olacaklar. Mala karşı problem çıkaracaklar. Malla birbirine düşecekler. Servetten ihtilaf edecekler. Aileler arasında, baba ile evlat arasında, kardeşler arasında sıkıntı, çile maldan çıkacak, ibadetten çıkmayacak. Hiç duydunuz mu? Namazı az kılmış, çok kılmış, ihtilafa girmiş bir aile, bir sülale, bir mahalle. Var mı böyle bir şey? Ama maldan, servetten devletler birbirine giriyor. Aileler birbirine giriyor. En sevilen, birbirini seven, muhabbetle yaşayan insanlar yokluğu, garibanlığı paylaşıyorlar da varlığı paylaşamıyorlar. Garibanlık dönemlerinde bir dükkanda muhabbet, uhuvvet fevkalade keyifli. Servet denince Cenab-ı Hak aralarında husumet, sıkıntı, ızdırap başlıyor. Ha, işte Allah mizacımızı bildiği için malın taksimiyle ilgili, servetin taksimiyle ilgili, hele verasetle ilgili konularda bize inisiyatif bırakmamış, teferruata kadar kendisi talimat vermiş. Ayağımızın kayacağı noktalar. Peki bunu niye anlattık? Üstadımız da son anında bak vasiyeti müsbet hareket. Bu ne demektir? Müsbet hareket etmediğinden, etmeyeceğinden dolayı Müslümanların ayakları kayacak. Müsbet harekete itibar etmedikleri için birbirlerine uhuvvetini kıracaklar, muhabbetini azaltacaklar, ihtilafa düşecekler, düşmanın ekmeğine yağ sürecekler, yanlış hareketler. Buna ciddi tahşidat yapıyor. Ve külliyatın yarısından fazlası metotla ilgilidir. Tebligat metotlarla ilgilidir. Sek ve idare ile ilgilidir. Hizmetin nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Yarısı da iman-ı hakikatlerle doludur. Çünkü biri diğersiz olmuyor. Çok güzel tren yapmışsın. Mükemmel. Son sistemi de kullanmışsın. Ama rayı döşememişsen, rayı yoksa bu tren nerede gidecek? Bir kıymet ifade etmiyor o zaman. Şimdi bu açıdan Muazzez Üstadımızı dinleyelim. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Müsbet kelime manası, ispat. Yıkıma, tahribe, kırmaya, dökmeye bizim vaktimiz yok. Üstadın hayatı bu mesajlarla geçmemiş. Üstadın hayatı hep müsbet hareket, hep yapıcı, hep muhafaza edici, hep kurtarıcı amacına yönelik olmuş. Üstadın hayatında beddua bile menfi harekettir. Beddua etmiyor. Bedduayı menfi hareket kabul ediyor. Adamı beddua edip cehenneme götüreceğine, ihlasına, istikametine veya diyelim salahatine dua et de cennete götür. Daha iyi. Hem cehennemden adam kurtarıyorsun, hem cennete insan kazandırıyoruz yani. Islahına dua etmek bedduadan daha hayırlıdır. Kendisine çok zulmeden, hakaret eden bir savcıya beddua etme niyetindeyken hapishanenin penceresinden bakıp çocuğunu gördüğünde vazgeçiyor. Bu çocuğu yetim bırakmak doğru olmaz diyor yani. Bu Bediüzzaman Hazretleri. Küfür kelimesini değerlendiriyor. Bende ziyade şefkat itibariyle diyor, elinden geldiği kadar kafir demekten sakınmışım insanlara. Küfür kelimesi ağırdır. Bir insanın küfrüne hükmetmek en zor bir hükümdür. En zor verilecek bir karardır. Bende ziyade şefkat itibariyle elinden geldiği kadar tekfirden çekindiğimi beni tanıyanlar bilir diyor. Saniyen, mezhebi Hanefi'de çok maddelere küfür denildiği halde Şafii mezhebinde o günahlara küfür denilmez, günah-ı kebair denilir. Demek ki bir insan bir mezhebe göre küfre girse bile diğer mezhebe göre küfre girmiyor. Şafii mezhebi açık ve net sarahaten inkar ettiğini görse o zaman kafir diye hükmeder. Ben Şafii iken diyor üstadımız, yine tevili mümkün olsa yorum yaparım, tevil yaparım, o adama kafir demem diyor. Tekfir çok ağırdır, bana da ağır geliyor diyor. Peki senin sarf ettiğin zındık ve dinsiz kelimelerini kime söylüyorsun diye sorarsanız, geçiyor külliyatta zındıklar, dinsizler. Onu da şahsen tanımadığım, bu milletin dinine imanına musallat olan kökü Avrupa'da bir komite efradına diyorum diyor. Çok da yoksa bu zalimlerin çoğuna ben hakkımı helal etmişim. Bunların nesillerinden gelen insanlar Risale-i Nur'la imanlarını kurtaracağından dolayı onların babalarına beddua etmeye şefkatim müsaade etmiyor diyor üstadımız. Bizim vazifemiz müsbet harekettir. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur diyor. Muhabbet fedaileri olmak lazım. Çünkü bir insanın kalbinde muhabbet samimi, hakiki manada bulundu mu adavet acımaya inkılap eder. O insanda adavet olmaz. En büyük hasmına bile acır. Şefkatle onu kurtarmaya çalışır. Husumet kurtarmaya çalışmaya müsaade etmez. Bilakis insanın daha kötü olmasına insan haşa taraftar olur. O zaman da küfre rıza küfürdür, zulme rıza zulümdür. Bir adamın dinsiz olmasına bir insan sevinebilir mi? Bir insanın cehenneme gitmesine bir insan memnun olabilir mi? Dolayısıyla Muazzez Üstadımızın hayatı kurtarmakla geçmiş, insanları onur etmekle geçmiş, bu dini mübin İslam'a 10 gram hızmet eden bir insan üstattan 10 kilo iltifatla alaka görmüştür. Fena ve fani bir adamın, güzel ve baki şöyle bir sözü var diyor, adamın kim olduğunu biliyorsunuz. Oğlu papaz, Kur'an'a çöl kanunu diyen bir adamın bir güzelliğini almış, benimsemiş, kabul etmiş, onu öne çıkartmış. İşte büyüklük bu. Risale-i Nur'da ismi geçen öyle zevat var ki çoğunun dinle alakası olmayabilir. Ama dolayısıyla dine hizmet ettiklerinin üstattan iltifat görmüşler. Ordinarius profesör, o zaman Ali Fuat Başkil, Risale-i Nurları müdafaa etmiş. Duyan abiler üstada getirip o müjdeyi vermişler. Müjdeyi veriyorlar üstadımıza. Üstadımız da buyuruyor ki ben kardeşim öyle insanlar tanıyorum ki ibadetleri olmadığı halde bu dine en az bir veya üç veli kadar hizmet etmiş insanlar tanıyorum diyor. Cenab-ı Hak dinini yüceltirse orada günahkarları da kullanıyor. Şimdi üstadımızın yani hayatına, ömrüne, etrafa, çevreye bakışına bir bakış. Olay ve hadisata bir nazar edişini müspet hareket olarak burada inşallah okuyalım. Bizim vazifemiz müspet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza ilahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Vazife ilahiyeye karışmamaktır. Bu metindir. Bundan sonraki bütün ifadeler bu metnin açılımıdır. Demek ki nur talebelerin vazifesi müspet hareket etmek. Müspet hareketi açıyor, menfi hareket değildir. Bir de muhalifiyle beraber açılımını yapıyor. Allah'ın rızasını esas alarak sırf iman hizmetini yapmaktır. İman hizmetini de yaparken maddi ve manevi bir kemalat, bir beklenti içerisinde olmamak, bir menfaat ummamak ihlası kırar çünkü. Dişiyle tırnağıyla bir ömür veriyor bu hizmet-i imaniyenin inkişafı için ve bunun inkişafını ve gelişmesini dünyada seyretmek istemiyor. Biz kabirlerimizden seyredeceğiz diyor. Onun bir ihlası kıracağını nazar alarak kabullenemiyor. Kabrinin bile gizli kalmasını istiyor. Niye? Dünyada elini öpmek, ona iltifat etmek, tokat vurmak anlamını taşıyacağından dolayı öldükten sonra muamma haline gelip yanlış yapılan kabir ziyareti onun ruhen ne yapacaktır? Muazzeb edecektir. Izdırap içerisine sokacaktır. Ona da taraftar olmamış. Allah vasiyetini yerine getirmiş. Kabri bile belli değil. Bunlar müspet harekete örnekler. Vazife-i ilahiyeye karışmamaktır. Yani iman hizmeti yapacağız. Vazifemizi yerine getireceğiz. Allah muvaffak eder veya etmez. Neticeyi Cenab-ı Hakk'ın rızasından bekleyeceğiz. Neticeye de razı olacağız. Hem bu milletin dinine, imanına, mukaddesatına hizmet etsin. Onları dünyevi ukrevi sıkıntı ve ızdıraplardan kurtarsın. Onlar için gayret göstersin ve çabalasın. Onun sayesinde ümmetin sekv idaresi kolay, suhuletli olsun. Hem de ömür hapishanelerde, zindanlarda, mahkemelerde geçsin. Ona karşı beddua etmesin. Tavır koymasın. Bu benim kaderimdir desin. Ve günahlarımın kefaretidir desin. Şu olaya bakın yani. Müspet hareket. Van'dan alıyorlar. Ta Burdur'a sevk ediyorlar. Hayvan vagonlarında. Birbirlerine bağlıyorlar insanları. Üstadım seni kaçıralım götürelim diye teklif edenlere hayır merak etmeyin bunlar bana memleketimi gezdiriyor diyor. Isparta evinin etrafını kendisinin etrafını tankla çeviriyorlar. Elinde kalem olan bir insandan korkuyorlar. Üstadımız bu ne haldir? Bu reva mıdır sana diye sorulan soruya merak etmeyin. Benim hayatım önemlidir. Ordu beni korumaya almış, beni muhafaza ediyor. Endişe duymayın. Onlar bunun farkında diyor. Daha nasıl bir yorum yapsın ki muazzez üstadımız? Böyle bakan olaylara bu açıdan nazar eden insanla mücadele edilebilir mi? Bu insan başarır. Mücadelede kaybedenler bu imkanlarını tüketenlerdir. Acelecilik, hamlık, sertlik her zaman mağlubiyetin altyapısıdır. Tarihçiler ne diyorlar? Hitler'i Churchill yenmiştir. Hayır diyorlar, yumuşaklık sertliği yenmiştir. Churchill alabildiğine yumuşak, Hitler alabildiğine sert. Suyu çekin, mermerleri kesemezsiniz. Suyu kullanmayın, çelikleri kesemezsiniz, mümkün değil. Suyun yaptığı gücü toprak yapamaz, havanın yaptığını da su yapamaz. Bir şey maddiyattan uzaklaştı, letafet kesbettikçe, yumuşamada merhale aldıkça onun müessiriyet alanı genişler, tesiri artar. Kılıcın en zor kestiği ipektir Şeyh Sadi-i Şirazi. Kılıç en zor ipeyi keser. Üstadımız da Yeni Said döneminde böyle bir vazifeyle tavzif edildiğini hissettiği andan itibaren hayatına dikkat etmiş, kimseyle mücadeleye girmemiş, çarpışma noktalarında rayı değiştirmiş. Çarpışma mukadder mi? İki tane tren aynı raydan geliyor. Makas değiştireceksin. Makas değil, her zaman iyidir. Makas değil, bak alanlar ne kadar geniştir. Arkasından çevir. Çarpışmak niçin illa şart olsun ki? Bizim dinimizde çarpışmak, mücadele, muharebe esas değil ki, gaye değil ki. En son netice, zoraki netice. Allah'ın istemeye istemeye hadi ne yapıyorsunuz, başka çareniz kalmadı diye zoraki müsaade ettiği bir sonuçtur harp. Allah sulh istiyor. Barış istiyor Cenab-ı Hak. Sulh Seyyidül Ahkam. Hükümlerin efendisidir. Muharebe, harp, savaş yani çarnaşar. Hiç bütün imkanlar tükendikten sonra ancak hayatı muhafaza noktasında o da haddi aşmadan yapılacak hassas bir Allah'ın da sevmediği muameledir. İstemeye istemeye müsaade ettiği tarzdır. Üstad Hazretleri yumurtayı birbirine vurdurmadan kırdırırmış ağabeylere. Açın demiş yumurtayı böyle kırın. Çarpma hissini, ben sizden bu tahrip hissini, vurma kırma hissini söküp alacağım demiş. Bundan çok zarar göreceksiniz çünkü. Öfkeyle kalkan zararlı oturur kaidesi böyle işlemiş Muaz Üstadımızın hayatında. Şimdi burada aynı şeyi anlatacak bakın. Bizler asayişi muhafazayı netice veren. Bu hizmetle biz neyi ortaya koyacağız? Asayiş. Asayiş olmadan hizmet olur mu? Emniyet mensupları olmasa, ülkemiz muhafaza altına alınmasa, değil mi? Bu emniyet olmasa biz bu dersleri burada yapabilir miyiz? İnsanın vücudu hasta olsa, mikroplar insanı istila etse, ibadet yapabilir mi? Orucunu sağlıklı tutabilir mi? İbadetini, namazını, haccını değil mi? Allah'ın emirlerine sağlıklı getirebiliyor mu? Getiremiyor. Aynı mana. Bir bedeni al bir ülkeyle mukayese edelim. Terör ve anarşi, gürültü ve patırtı, tahrip ve muharebe, dahili infilak ve inkılaplar huzur bırakmaz, saadet bırakmaz ki tebligatı yapalım biz. Bu İslamiyet barışla gelişmiştir. İslamiyet muhabbetle gelişmiştir. Bu İslamiyet uyum dinidir. Peygamber Efendimiz'e soruyor ashab-ı kiram. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. İslamiyet nedir? Selim ve müsalemet diyor ya Muaz Üstadımız. Huy güzelliğidir diyor. Başka? Huy güzelliğidir. Anladık ya Resulullah. Başka? Yine huy güzelliğidir. Davranır ki bir daha sorarlar. Başka ne manaya geliyor? Kıyamete kadar sorsanız benden başka cevap alamazsınız diyor. Anlayış, huy güzelliği. Evet. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içerisinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Üstad konuşuyor. Her bir sıkıntı ne? Hapishaneler, zindanlar, mahkemeler, idam sehpaları. Hayat öyle geçmiş. 90 yıla yakın ömründe dünya zevki namına hiçbir şey bilmiyorum diyor. Bütün ömrü muharebe meydanlarında, hapishane mahkemelerinde, mahkeme salonlarında, hapishanelerde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı diyor üstadımız. Buna rağmen bak burada son noktayı koyuyor. Biz bunlara karşı sabır ve şükürle. Hadi sabrı anladık. Hapse girmeyen adam sabretmese ne yapacak? Mecburi sabır var orada. Sabır mecburidir. Ya şükür? Çok şükür ya Rabbi bizi buraya getirdin. Niye? Mahpusların Risale-i Nur'a ihtiyacı var. Bir hapishaneye, bir müderrisin, bir medreseye ders verdiği gibi, derse girdiği gibi girerdi demiyor mu? Ha bir saraya, ha bir hapishaneye gidiyor, fark etmez. Rızkımızı almaya geldik, burada bizim rızkımız var, rızkımız bizi buraya çağırdı diyor. Mahpusların nurlara ekmek kadar ihtiyacı var deyip, Allah kader vuruyor, biz yuvarlanıyoruz diyor üstadımız. Hayat bu işte böyle geçmiş. Ve böyle başarmış üstadımız. Bu cemaat bugün burada. Bugün Türkiye'nin her yerinde böyle cemaat var. Dünyadan sesi geliyor. Amerika'dan geliyor. Rusya'dan geliyor. Fransa'dan geliyor. Başarı böyle olur işte. Bu şekilde başardı. Ama böyle hareket etmeyenlerin çoğu kendileri de gittiler. Maalesef arkadan gelenleri de telef ettiler. Yani. Dedik ya metot. Tarz. Usulsüzlük. Usulsüzlüktendir. Hedefe varam ama metottaki hatadandır. İşte bu sebepten dolayı külliyatın yarısı metottur. Tarzdır, ayaklar buradan kayacak. Onun için İstanbul buraya bu kadar ehemmiyet vermiş. Nur talebeleri de ve Müslümanlar da birbirlerine ihtilafları
Muhalefetleri nereden olacak? Tarzdan, metottan olacak. Haşr-ı Risalesini böyle anlamış, şöyle anlamış, ihtilafa girmiş. Öyle bir cemaat yok. Evet. Mesela kendim misal alarak derim. Şimdi bak, kendisinden örnek veriyor ki biz nerede kalalım? Cesaretse var, imansa var, ahlaksa var, faziletse var, değil mi? Korkmamaksa var. İki hayatımı kime elime almışım? Meydan-ı mücadeleye atılmışım. Tek hayatlar karşıma çıkmasın diyor. Cesaret var. Hürşit Paşa Mahkeme burada sayacak sırayla. Bu Bediüzzaman böyle bir örnekle hayatını tamamlamış, yaşamışsa bizim ne haddimize Ağadan Paşa ağalık yapmak? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İstakım kema umirt. Emrolunduğun gibi istikametli ol. Üstad devamında bir şey naklediyor. Ve la tetemmer allâ seyyidik. Ağadan fazla ağalık yapmak yakışmaz. Peygamber Efendimiz'in ömrü nasıl geçmişse, ne şekilde geçmişse, ehli imanın buna uyma mecburiyeti vardır. Her zaman söylüyorum, cemaat bazen yenileniyor. İlimler o kadar gelişti ki, araştırmacılar o kadar inkişaf ettiler ki, artık her şey bilimsel hale geldi. 23 yıl Peygamber Efendimiz'in nübüvvet dönemi var aleyhisselatü. 23 yıl da din inmiş, Kur'an-ı Kerim tamamlanmış. Peygamberlik müddeti 23 yıldır, değil mi? 23 yılda toplam düşman takiplerinde veya harplerde, gazvelerde geçen süre 1,5 yıl. 1,5 yıl. Tek tek tespitli bunlar. Müdellel. 1,5 yılla ilgili kitaplar cilt cilt yazılıyor. 21,5 yıl tebligat yapmış, dini anlatmış, dini yaşanmış ve yaşatmış. Onunla alakalı ciddi bir eser elimizde Risale'den başka yok, görünmüyor. Sahabe deyince atın sırtından inmemiş, elinden kalkan kılıç düşmemiş, silah şöyleler akla geliyor. Bu mu işin doğrusu? 21,5 ne yaptı peygamberi, yıl ne yaptı peygamberin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ona dikkat çekilmiyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bu 1,5 yıllık muharebeler, düşman takipleri ve seri yediğim gazvelerde neyse, şehit olan sahabelerin sayısı ölen müşriklerin sayısından da fazla. Bak, bizden fazla gitmiş, kaybolmuş ama din gelişmiş nasıl olmuşsa. Buradan da anlaşılıyor ki dinin gelişmesinde harp gaye değildir. Harp tecavüzü durdurmak, isyanı durdurmak, adaleti yerleştirmek için son çaredir. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de mi hayat daha şiddetli, dehşetliydi, Medine-i Münevvere'de mi? Mekke'de. Nereden? Hicret et dedi Cenab-ı Hak. Dayanamıyorsun, gidin. Dayanmıyorsan gidebilirsiniz. Demedi Ebu Cehil'in kafasını alın, Ebu Leheb'in kafasını alın dese almayacaklar mıydı? İmam Ömer bekliyordu orada. Bunlar ben nefesimden korkar ya Resulullah, bırak ben bunların işini hallederim derdi. Mekke'de bir tane harp var mı? Mekke'de bir önemli vaka gösterebiliyor musunuz? İlk harp Bedir harbidir. Hicretten sonra, bak burada bir mesaj var. Hicretten sonra olmuştur. Düşman hariçte kalıyor. Hariçte kalan düşman köyü basacak. Allah o zaman ilk defa kıtalla alakalı ayet indirip size izin verildi hadi diyor. Başka çareniz yok. Adam köye geliyor, köyü basacak. Daha zor şartların yaşandığı Mekke-i Mükerreme'de. Evlere çarpılar atılıyor kapılara. Alışveriş yasak, kızalık kız verme yasak, komşuluk yasak, temas yasak, selam yasak. Bir de zulüm ve işkence var. Buna rağmen de şunun evini bas, bunun çocuğunu getir, onun kafasına getir, kimseye bir talimat vermiyor. Dayanamıyor musunuz? Gidin, terk edin. Çünkü dahilde menfi hareket olmaz. Menfi hareket dediğimiz silahla mücadele, maddi mücadele, hariçten gelen düşmanı durdurmak amacına yönelik olarak kullanılır. Dahilde ise mücahede manevidir, fikridir, tebliğ esaslıdır. Düşman hariçte kalınca, hariçten gelen düşmanı durdurmak ilk harp Bedir harbidir. Hicretten sonra olmuştur. Şu cemaat diyelim ki Belgrad ormanlarına pikniğe gitse, orada affedersiniz birkaç tane canavar bize zarar vermeye kalksa çeker silahı vururuz, kendimizi kurtarırız, değil mi? Niye? Hariçten gelen düşman silahla öldürülür. Fakat onun trilyonda biri ciğerimize girse, bir mikrop dahile girse, dahildeki mikrobu telef etmek için çekip adamı vurabilir misiniz?
Dakildeki cihat başka, haricin cihadı başkadır diyor. Tıpta bile bu böyledir. Peki ne olacak? Daha zordur onun işi. Hastaneye yatacaksın, silahı milah bırakacaksın. Silahla bu işin alakası yok. Bir uzmanın kontrolü altında bir ay, iki ay, üç ay tedaviden geçmediği müddetçe dahili mikrobunu kaldırıp atamıyoruz. Bu kadar zor dahili mücadelesi. Çekip vursak aynı usulde adamı götürürüz, mikroba da zarar veremeyiz. Mikrop da keyif eder. Zaten istediği de o. Mesela kendim misal olarak derim. Ben eskiden beri tahakküm ve terzile karşı boyun eğmemişim. Acaba üstadın Yeni Sait dönemindeki yani böyle mütevaziliği, eline kelepçe atsalar, bunda da sanat var, onu da seviyorum deyip elini uzatması, hapishaneye böyle huzuru kalple girmesi, ya Rabbi çok şükür bizi buraya getirdin diye muamele arz etmesi, acaba korkaklığından veya cesaretsizliğinden mi geliyor haşa? Değil, onu da anlatıyor. Kendim misal olarak söylerim, ben eskiden karşı tahakküme ve terzile karşı boyun eğmemişim. Örnek, hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle vuku bulmuş. Mesela Rusya'da kumandan ayağa kalkmamak. Kalkmamış. Rahmetli Osman Demirci hocam hep söylerdi bunu. O zaman bizim bir milletvekili arkadaş, o da CHP milletvekilinden bir hocamın arkadaşı. Bir gün meclisten gidip hocam dedi dur. Ben sana bir selam verip seni kucaklayacağım. Ya hayırdır falan. Senin üstadır ben iki sebepten dolayı çok seviyorum. Hayırdır ne oldu? Bir vesvese hastalığına maruz kaldım. Adeta muhakememi kaybedecektim. Biri bana onun vesveseyle ilgili eserini verdi. Kendimi o beladan kurtardım. İki, Amerika'da araştırma yaparken Amerikan arşivlerinde Rus kumandan ayağa kalkmadığını tespit ettim. Okudum gözümden diyor. Gördüm diyor. Gururlandım hocam diyor. Kalkmamış ayağa üstadımız. Böyle bir cesaret. İdama da sevk ediliyor. Divan-ı harbe veriliyor. Namazı da acele kılıyor. Yani acaba idamı mı bekletiyor diye. Bir dakika daha o zalim kumandanın hali ahvali değil mi? Eğer çark etmeseydi bugün Bediüzzaman Said Nursi idam edilmiş mazlumların safına iltihak etmiş olacaktı diyor. Mesela Rusya'da kumandan ayağa kalkmamak, Divan-ı Harbi Örfü'de Hurşit Paşa Mahkemesi. Üstadı alıyorlar. 19 kişi de o da idam. Bu şeyde yapılıyor. İstanbul Üniversitesi'nde burada hukuk fakültesi var ya. Orada. Pencereyi de açıyorlar. 19 kişi idam edilmiş. Sıra üstada gelmiş. Tek soru. Sen de şeriat istemişsin. Yani istedin mi istemedin. Zaten o zaman mahkemeler öyle. İdam edilir sonra gerekçeli kararı yazarlarmış. Önce adam idam ediyorlar. Hukuk böyle. Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım diyor. Ama benim istediğim veçile. İhtilalcinin istediği gibi şeriat istemiyorum ben. Benim tarif ettiğim veçile. Divan-ı Harbi Örfü'de idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi Hurşit Paşa. Dört kumandanlara karşı tavrım. İngiliz başkumandan üstadı adım adım aratıyor İstanbul'da öldürtmek için. Karar çıkartmış. İstila etmişler ya, baskı altına almış İstanbul hükümetini. Üstadın da onlarla mücadelesi, onlar istihbaratında malumat olarak gidiyor. Bulun ve vurun demiş adam. Üstad da bu haberi almış. 20 nefer İngiliz öldürtmeden kendimi teslim etmeyecektim diyor üstadımız. Cesaret bu. Bu insan Yeni Sait döneminde böyle bir davaya yüklü olduğunu hissettiği an hayatına dikkat ediyor. Niye? Hayat çok önemli çünkü. Bak, şimdi İmam Ömer radıyallahu anh hicretini nasıl yapıyor? Atına biniyor, değil mi? Kılıcını alıyor. Ya maşallah Kureyş, ben hicret ediyorum diyor. Değil mi? Açık ve net. Çıkın önüme, bir baba itfası beni yolumdan alıkoysun, ibadetimi engellesin. Bak bu gidiş, bu da bir gidiş. Hoşumuza bir giden gidiş gibi görünüyor değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise geceyi ihtiyar ediyor. Yatağında İmam Ali'yi yatırıyor radıyallahu anh. Bir avuç kum alıp evin etrafını çevren müşriklerin gözüne serpiyor. Aralarından sıyrılarak mağaraya giriyor, gizleniyor. İzini kaybederek gidiyor. Tedbirle gidiyor, tedbiri ihtiyar ediyor.
Hangisi daha cesur? Hangisinin imanı daha kavi? İmam Ömer niye böyle radıyallahu anh?
İmam Ömer'inki örnek olamaz ümmete. Resul-i Kibriya örnektir.
İmam Ömer'e bir zarar geldi mi dine zarar gelmez. Resul-i Kibriya'ya bir zarar geldi mi din gider Allah korusun.
Tedbir odur. Ümmet örnek odur yani.
Dört paşalara karşı tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir. Bak şimdi yeni Said dönemine geçtikten sonra. Müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rızayla mukabele ettim. İntikam mı alın demiyor. Kitaplarımı okuyun diyor. En güzel intikam böyle olur. Buna da intikam denmez. İhya hareketidir bu. İfna hareketi değildir. Bak bu da bir vasiyettir. Rıza ile karşıladım. Neden? Kader bir davayı geliştirecekse, kader bir davayı bir memlekete yerleştirecekse kanundur bu. Muhipleri çıkarır, hasımları çıkarır. Taraftarlar onun gelişmesine, inkişafına cehd eder, gayret gösterir, mücadele eder. Hasımla da onların uyanık, müteyakkız olmaları için de vazifesini yerine getirir. Şimdi bir soru sorayım, bunun cevabı hemen ortaya çıkar. Şimdi eğer Bediüzzaman Hazretleri'nin yazdığı eserleri, bu cemaati 50 yıldır ızdıraplara, çilelere maruz bırakmasalardı, hapishanelerde süründürmeselerdi, bu kitaplara yasak getirmeselerdi, bu kitaplar serbest yazılıp, serbest basılıp, serbest okunsaydı, böyle cemaat istediği gibi rahat toplanıp dağılsaydı, bunlarla mücadele olmasaydı, sizce böyle bir cemaat oluşur muydu? Evet, işte buraya bakın arkadaşlar. Kanun. Kaçamayız. Murat etmiş Allah, bu dava yerleşecek bu ülkeye. O zaman iki şey çıkaracak. Hasımlar ve muhipler. Taraftarlar veya muhalifler. Şeytan var ya, şeytan da bu sebeple mebni yaratıyor. Şeytanın yaratılması insanlar cehenneme gitsin diye değil ki, cennetin yolu genişlesin. Cennete vasıflı insanlar gitsin amacına yönelik şeytan yaratılmıştır. Birilerinin ona talip olması, onu kullanamaması şeytanın şer olduğunu göstermez. Halkı şer, şer değil. Kisbi şer, şerdir. Şerri yaratmak şer değil, şerre alet olmak şerdir. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek, vazife ile karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Üstadı Emir Dağı'nda bir zat ziyaret ediyor, bir binbaşı. O da geliyor, üstadı böyle bir görüp duasını alma amacına yönelik. Üstad da yeni çıkmış şeyden, karakoldan. Biraz üstadı hırpalamışlar, sarığına falan ilişmişler. Üstad da hasta, gelmiş böyle yorganın içerisine girmiş, yorganı üstad buraya kadar çekiyor. Demişler, üstadım Eskişehir'den bir binbaşı geldi, sizi ziyaret etmek istiyor. Alıyor içeriye. Üstadı böyle geliyor, üstada yazığı geliyor adamın ya. İçinden böyle ya hele bak diyor ya, üstadım buslar sana yapılır, sana bu reva mıdır diyor. O anlama. O hamiyetinden ve şefkatinden, rahmetin ve merhametinden dolayı bu hale gelince üstad ona bakıyor, şöyle diyor, kardeşim sana ne oluyor diyor. Otur diyor, otur. Eski Said böyleydi diyor. Böyleydi. Anlatıyor işte bunları. Rus kumandanına böyleydi. Hurşit Paşa'ya böyleydi. İngiliz başkumandanına böyleydi. Sen bana neye acıyorsun diyor. Şu Kur'an hakkı için diyor. Şu Celceli Uti'ye. Benim üstadım İmam Ali'nin eseridir. 30 yıldır da virdimdir. Her gün okurum diyor. Üstad Celceli Uti'yi gösteriyor. Ama şu iki satır var ya diyor. Hiç okumamışım bunu diyor. Hep atlamışım. 30 yıldır okuduğum bu eserde bu iki satırı niçin okumuyorsun diye sorarsan, burada üstadım İmam Ali diyor ki, ya Seyda sen daraldığın zaman bu iki satırı oku. Allah sana ifritten iki hadim gönderecek. Cinlilerin ifrit kısmından. O zaman sen emret, onlar istediğini yapacaklar. Ben tabun hiddetli zamanında okuyacağım diyor. Emret diyecekler, emredeceğim. Kardeşim, bizim vazife müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Ben istesem bu zalimlerin binini, canını cehenneme bir günde gönderirim. Hiçbir talebemin de elini kana bulamam. Bizde kuvvet var, kullanmak yok diyor üstadımız. Bitiriyor işi. Ve böyle kazanmış. Cercis Aleyhisselam gibi, Bedir ve Uhud muharebelerine çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Evet, mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettim bir müddei umuminin, müddei umumi savcı, yanlış iddialarıyla aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Bak, bedduayı bile kabul etmiyor. Dua edin diyor. Islahlarına dua edin. Kurtulmalarına dua. Biz bunun için vazifeyi almışız. Bunun için gönderilmişiz. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Bu zamanda cihad, cihadı manevidir. Maddi kılınç, hariçten gelen düşmanın tecavüzünü durdurmak için kullanılır. Allah o günleri göstermesin. Gelirse hepimiz neyiz? Bir mücahidiz. Ama dahilde emniyeti asayişi bozacak hiçbir halimizi kimse tespit edemez. Ve bu anlamda vaziyet de bu dine, bu İslamiyete zarar verir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bak, tabirlere de set tabirini kullanıyor. Muhakematta Muazzez Üstadımız buyuruyor. Sedde iman ederiz, mahiyetini havale ederiz diyor. Set, Seddi Zülkarneyn değildir sadece. O zamanın seddidir. O zaman da mütecavizler maddeten tecavüz ettikleri için, maddeten garip insanları, zavallı insanları maddeten zulmettikleri için dağların arasına konulan o setler ve dağların arkasına saklanmak, kalelere girmek onları bir derece kurtarmış. Fakat bu zamanın ehli dalaleti maddeten gelmiyor ki. Bedenle gelmiyor. Silahla gelmiyor. Manevi olarak geliyor. Fikren geliyor. Kültür açısından geliyor. Medya ile geliyor. İnternetle geliyor. Evinin içine kadar giriyor. Buna hangi maddi set, hangi dağın arkasına girmek bizi kurtarabilir? Dağın arkası tam onun dibi oluyor bir de daha. Alıcı vericiler orada. O zaman ne olacak? Madem set her zamana göre değişiyor, bu zaman hastalığı manevi ise, fikri ise, kültür açısından medya ile geliyorsa, bu zaman seddi de manevidir, seddi imanidir, seddi Kur'anidir, seddi Risale-i Nur'dur diyor üstadımız. Takva seddidir. Onun içine giren kendini koruyabilir. Başka setler bu günahları engelleyemiyor. Set çekmekte, set kelimesinde de hikmet var, onun için üzerinde durduk. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Hizmet-i imaniye yaparken asayişi ihlal edemeyiz. Devletin polisiyle, ordusuyla çatışamayız. Bu zarar, bu sıkıntı başkalarının işine yarar, Allah korusun. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Bu Risale-i Nur'u okuyup da hakaiki imaniye noktasında bu güce olan insanda cesaret olmaz mı? İşte kendisini örnek olarak nazara verdi. Kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. Asayişi muhil, hiçbir harekete prim veremeyiz. Müsbet hareket etmekten de vazgeçmememiz lazım. Ve la teziru vaziretun vizra uhra düsturu ile ki bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki bütün hayatımda, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil. Evet, insandaki o imandan gelen güç ve kuvvet dahilde sarf edilemez. Ne zaman? Harici düşmanlara karşı, harice karşı veya tecavüze karşı istimal edilebilir. Mezkür ayetin düsturuyla vazifemiz dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Bu gemi batarsa hepimiz beraber batarız. Bir tane ülkemiz var. Onun içindir ki alem İslam'da asayişi ihlal edici dahili muharebat ancak binde bir olmuş. O da bir Cemel vakası gibi. O da aradaki bir içtihat farkından ileri gelmiştir. Hazreti Ayşe validemiz adaleti izafiyeyi, Hazreti Ali radıyallahu anh da adaleti mahsayı savunuyor. Çünkü halife öldürülmüş, şehit edilmiş. Hazreti Osman radıyallahu anh katillerinin bulunup cezalandırılması lazım. İmam Ali diyor ki ben bunları ancak bulup, yakalayıp tetkik ettikten sonra öldürürüm. Kim öldürmüşse onu öldürebilirim. Hazreti Ayşe validemiz de ya Ali bekledikçe bu iş kangren haline geliyor. Tek tek adamlar bulunmak zaman alacaktır. Bir an evvel bu işi bitir, ufak tefek yani kenardan kıyıdan mahsur göreceklere nazara alma. Ama şu meseleyi bitirelim diye acele etmesini arzu ediyor. Her ikisi de müştehit, müştehide. İçtihattan harp çıkıyor. Cemel vakası, cemel deve vakası demek. Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anha devesinin etrafında ceryan ettiğinden dolayı bu o muharebeye o isim verilmiş. Her iki taraftan da ashab-ı kiram bulunmuş. Aşer-i Mübeşşere'den bulunanlar da var. Fakat içtihat farkından çıktığından dolayı ölen de öldüren de ehli cennettir. Üstadımız madem Allah bizim elimizi karıştırmamış, dilimizi karıştırıp taraf tutup zarara, manevi zarara girmeyelim diyor. Onu anlatıyor. Dahili muharebat bir defa olmuş, o da içtihat farkından ileri gelmiştir. Ve cihad-ı manevinin en büyük şartı da vazife-i ilahiye karışmamaktır ki bizim vazifemiz hizmettir. Netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz. Peygamber Efendimiz'e vermeyen hakkı, Peygamber Efendimiz alamadığı bir hakkı biz nasıl haşa iddiada bulunup alabiliriz? Mucize gösteriyor. Peygamber aklıyla, peygamber idrakiyle aleyhissalatü vesselam insanlara anlatıyor. Onlar kabul etmiyorlar. Kabul etmeyince onları tahkir etmiyor, tezif etmiyor. Ha, niçin inanmıyorsun? Bak mucize de gösterdim. Allah belanızı versin demiyor. Siz bir ister inanın ister inanmayın diyor. Küfür kıyamete kadar sürecektir. Herkes inandığı gibi yaşamaya mecburdur. İnandığı gibi yaşayacaktır herkes. Kimse kimseye dinini zorla empoze edip kabul ettirme mecburiyetinde değildir. Tebligat yaparız, neticeyi Allah'a bırakırız. Ama zulmü engelleyecek Cenab-ı Hak. Zulmü engellemek lazım. Zulmü bir şekilde kanunlar çerçevesinde kaldırmak lazım. Bu Allah'ın beşere yüklediği bir vazifedir. Eğer adil sultanlar bunu yapmazlarsa Cenab-ı Hak musibetle müdahale eder. Onun faturası çok ağır olur yani. Ama fikri meseleler kıyamete kadar sürecektir. İşte Medine-i Münevvere'de Hristiyanlarla Yahudilerle beraber müşterilerle Resul-i Kibriye yaşadı. Komşuluk yaptı. Ticaret yaptı onlarla. Ortaklık yaptılar yani komşuluk. Aynı köyde beraberlerdi. Demedi illa iman edin yoksa evinizi basarız. Ticaret hanenizi imha ederiz. Böyle bir şey yok. Ama tebligatını yaptı. Güzel yaşandı din. Güzel anlatıldı. Güzel nazara verildi. Beğenenler bu dine girdi. Gönül arzuluğuyla girdiler. Kimse kılınç zoruyla, darbeyle, şunda bunda olmadı. Uhud'da yenildik, Bedir'de yendik işte bak. Allah güçlü kuvvetli olana, güç kuvvet toplayana da prim veriyor Cenab-ı Hak. Onu kazandırıyor. İlla Müslümanı kazandırırım demiyor. Bir tarafta sahabe, başında Peygamber Efendimiz ordu komutanı. Öbür tarafta müşrikler Uhud'da mağlup olduk işte. Aynayın tepesini tutan iki tepeyi tutan okçular vazifesini terk edince kader-i ilahi mağlubiyetimize hükmetti. Demedi peygamberdir, peygamberimdir, vazifesi vardır, yetkilidir, onların sahabeleridir. Tedbire riayet etmezse peygambere bile tanınmıyor hak. Nereden bize tanınacak ya? Evet. Ben de Celaleddin Harzemşah gibi benim vazifem hizmet-i imaniyedir. Muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Çünkü tahribat manevi olunca manevi bir mukabele lazım. Bir de düşman dahilde olduğundan dolayı haricin silahı dahile ne yapar? Zarar verir vücuttaki örnek gibi. Hariçteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeler Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Hep asayiş kelimesini bak çok nazara veriyor üstadımız. Şimdi bir memleketin asayişi bozuldu mu, bu memlekette hizmet de olmaz. Tebligat da olmaz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azimdir. Bir mesele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. hükmü Kur'an'a göre bu zamanda misiz medeniyetin icabatından olarak hacat-ı zaruriye 4'ten 20'ye çıkmış. Medeniyet, örfün, geleneğin, insanların birbirlerine ihtilat ve karışmasıyla görenekle ihtiyacat artmış. Eskiden bir insan 4 şeye muhtaç, şimdi 20 şeye, 30-40 şeye muhtaç hale gelmiş. Bunları tedarik etmeye kendinde mecburiyet hissediyor. Tiryakilikle, görenekle ve ihtiyatla hacat-ı gayri zaruriye, esas hayatın asıl ihtiyacı olmayan şeyler hacat-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye veya zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdiği için dünyayı ahirete tercih ediyor. Maaş kifayet etmeyince borca harca giriyor. Haysiyetini, şerefini dayaklar altına alıyor. Niye? Hacat-ı gayri zaruriye ihtiyaç telakki ettiğinden dolayı. Bu zaman bunu bize aşılıyor maalesef yani. 40 sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları, hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler, şimdi biz mecburuz. İnne darura tubihul maksurat kaidesiyle Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin icablarını taklide mecburuz dediler. Çünkü zaruret olunca mahsurları kaldırır. Biz de zarureten, mecburen, haram bile olsa, beğenmesek bile onları alıp ülkemize getirme mecburiyetindeyiz. Ben de dedim, üstad şimdi burada zaruretin hudutlarını çizecek. Zaruret nedir? Zaruret, çok aldanmışsınız. Zaruret suyu ihtiyardan gelse katiyen doğru değildir. Aldanıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz üstadım. Çünkü niye? Zaruretin gelme sebeplerine bakacağız. Eğer zaruret ihtiyarı, iradesini kötüye kullanmak, hayatına yanlış muamele yapmaktan gelen bir arızaysa katiyen doğru değildi. Bu adam haramdan istifade edemez. Çünkü zaruretin gelme hali gayrimeşrudur. Haramı helal etmez. Suyu ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamışsa zararı yok. O zaman istifade edilebilir. Mesela hemen örneğini veriyor. Bir adam iradesini kötüye kullanarak haram bir tadı kendini sarhoş etse, bak şimdi, ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa, hüküm aleyhine cari olur. Zorla ağzına diyelim şey boşaltıldı, şişe. Bu adam haram yolla şey olmamıştır. Sarhoş. Niye? Zaruret var. Yatırmıştı adamın ağzına zorla, Allah korusun, içkiyi boşaltmış. Adam da kalkmış birini vurmuş. Bu adama katil denmez. Kendi iradesiyle içmiş. Harama kendi iradesiyle girmişse, haramı da haram yolla almışsa, bu adam yaptığı katil veya yanlış bir şeyden, halden dolayı müeyyide yer, ceza yer, katil de olur. Bir adam suyu ihtiyarıyla haram bir tadı kendini sarhoş etse, o sarhoşlukla bir cinayet yapsa, hüküm aleyhine cari olur. Mazur sayılmaz, ceza görür. Çünkü suyu ihtiyarıyla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczup çocuk, muvazenesiz bir çocuk veya bir deli adam, cezbe halinde birini vursa mazurdur. Bak o ceza görmüyor. Niye? Deliliği kendi iradesiyle olmamış ki. Ceza görmez çünkü ihtiyarı dahilinde değildir. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim. Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Televizyon zaruret midir? Halı zaruret midir? Ama işte zaruret telakki ediyoruz. Bu zaruret telakki edilmiş şeyler görenektir. İtiyattır, alışkanlıktır. Örftür. Medeniyetin bize getirdiği zahmetlerdir. Hayatın gerçekleri değildir. Hayat bunlarla ızdırap duyuyor, çile çekiyor. Hayatın dinamikleri değil, hayattan alıp götüren meselelerdir bunlar. Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Su ihtiyardan, gayrimeşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüt eden hareketler haram helal etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise mutlak zaruret olmadığı, su ihtiyardan geldiği için haram helal etmeye sebep olamaz. Kanun-u beşeri de bu noktalara nazar almış ki ihtiyar haricinde zarureti kat'iyye ile suyu ihtiyardan neşet eden hükümleri ayırmıştır. Kanun-u ilahide ise daha esaslı ve muhteşem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş. Bununla beraber zamanın icatıyla zaruretler ortalıkta zannederek Bazı hocaların bidallara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilerek, bilmeyerek zaruret var zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Gene de burada bizim insaflı davranmamızı istiyor. Olur yani bedeniyetin, örfün, geleneğin getirdiği bazı müşkilatlar insanı sıkıntıya sokar, bunu zaruret kabul edebilir. Bu anlamda fetvalar verilmişse de onların aleyhine geçmeyin. Onları töhmet altında bırakmayın diyor. Öyle anlıyor. Bilmediğinden dolayı öyle konuşuyor, fetvayı veriyor çünkü. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim ve hizmet-i imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül ediyorum. Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Bak nur talebeleri, şu cemaati mi idare etmek daha kolaydır? Kahvedekileri idare etmek mi daha kolaydır? Gene devletin işine yarıyoruz ya. Üstadı nur talebe hapiste süründüren, sıkıntı çektiren o zamanın devleti, bak bugün değil mi? Bak, yine biz ona destek oluyoruz. Nur cemaati ne kadar fazla olursa olsun ve bu anlamda cemaatler ve onların müntesipleri, ülkenin idaresi daha kolaydır. Bir bekçi bizi idare eder. Ama 4 tane teröristi değil mi? Bir manga, bir bölük idare edemiyor bakın. Biz dünyaya bakmıyoruz. Bu hizmet ahirete yönelik, Allah'ın rızasına yönelik bir hizmettir. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm deseler hoş görmeliyiz. Bu ağır bir cümledir ama hakikaten zor bir şeydir. Üstad da böyle yaşamış. Zulmü de hoş görmek. Niye? Allah'ın bir planı var. O zulümde Cenab-ı Hakk'ın maksadı ve gayesi var. Bizi biraz yoracak ama çok güzel neticeler meydana getirecek. Biz bunu bilemiyoruz. Biz olaya mevzi bakıyoruz. Kitabın ortasından bir kelime almışız, onunla kitabı değerlendiriyoruz. Bu insaflı bir değerlendirme olmaz. Kitabın tamamını yazan, kitabı telif eden bir zat bizi orada kullanıyor. Önünün arkasına, sağına, soluna bak. Büyük hikmetler var olayda. Karı diyor üstad, kar. Çok barit, tatsız, soğuk telakki ederler. Hele fakir fukaraya karın kışın gelmemesi lazım. Doğalgazı ödeyemiyor, odunu yok. Ya Rab bu yıl kışı hafif geçir. Kış hafif geçir, yaz da hafif geçecek. Meyveler olmayacak. Mikroplar ölmeyecek. Kış Allah'ın bir kanunudur. Ben tedbir almazsam Cenab-ı Hak tedbir almayana bakıp kışı vermese yaz olur mu? Bak işte görüyorsunuz ya. Kışın gelmesinin hikmeti var. Bazıları telef olur. Izdırap çeker, üşür, hasta olur, doktora gider. Hayvanlar ölüyor. Bitkiler bak, takatı kesiliyor. Ama ikinci bir baharda tekrar güçlenmiş gibi çıkıyorlar. Kışın sayesinde çıkıyorlar. Uyanıyorlar, müteyakkız oluyorlar.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.